Merhaba, PIN koduna hoş geldiniz. Ben Muhammed Bakır Köse. Lacivert Dergi olarak hazırladığımız podcast serisinde düşünceye, sanata ve hayata dair birçok konunun PIN kodunu her hafta farklı bir konukla konuşacağız. Efendim merhaba, PIN kodundayız. Bu haftaki konuğumuz Firdevs Kapısızoğlu olacak. Firdevs Hanım yakın zamanda 5 kitaplık bir serisi yayınlandı Turkuaz Çocuk'tan. Davetsiz Misafir. Kitabını da buradan tavsiye edebiliriz. DR.com.tr'den, Diyanar mağazalarından dinleyicilerimiz tedarik edebilirler. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
Sağ olun, eksik olmayın. Bugün Firdevs Hanım'la çocuk edebiyatını konuşacağız. Kendisi uzun yıllardır çocuk kitapları yazan, yakın zamanda da Turkuaz Çocuk'tan kitabı yayınlanan bir yazar. Aynı zamanda çocuk edebiyatı üzerine çalışan bir akademisyen. Bugün sizinle çocuk kitapları üzerine, hatta programın sonunda bir parantez olarak savaş temalı, göç temalı ve daha da özelde Filistin'le alakalı çocuk kitapları üzerine konuşacağız. Size ilk sormak istediğim soru, neden çocuklar için ayrı bir edebiyat var? Bunun aksi görüşü var mı?
Hı hı. Bu aslında tartışmalı bir konu. Uzun yıllar boyunca literatürde bunun tartışmaları hem bu kavramın gerekliliği üzerine hem de aynı zamanda çocuk edebiyatının ilkeleri, ölçütleri, gelişimi hususunda devam ediyor. Bir grup araştırmacı edebiyatın bir alt kategorisi olarak değerlendiriyor çocuk edebiyatını ve belirli ölçütler, sınırlandırmalar ve ilkeler doğrultusunda böyle bir kavramın olması gerektiğini savunuyor. Başka bir grup araştırmacılar ise ya da yazarlar ise böyle bir adlandırmaya gerek olmadığını ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi mesela Nurullah Ataç. Çocuklar için yazılan kitapların büyükler için yazılanlardan ayrı olması gerektiğine inanmıyor kendisi. Ve yetişkinler ne okurlarsa çocukların da bunları okuyabileceğini savunuyor. Aynı şekilde Ziya Gökalp var buna katılan, Yaşar Kemal var. Veya dünya edebiyatı dersek Çehov der ki büyükler için ayrı ilaç, çocuklar için ayrı ilaç mı var? Aslında böyle bir ayrıma gerek yok düşüncesinde. Dolayısıyla bu bir ihtilaflı mesele. Fakat günümüz ihtiyaçlarına baktığımızda çocukların, çocukluğun artık ayrı bir gelişim çağı, ilgilerinin, ihtiyaçlarının farklı olduğu bir çağ, bir dönem olarak değerlendirilmesi, edebiyatın da onlara has olması gerektiği fikrini ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla modern zamanlarda biz çocuk edebiyatı kavramını kabul ediyoruz ve bu adlandırma doğrultusunda da çocuklar için farklı türlerde, farklı özelliklerde pek çok yayın üretiliyor. Yapılan araştırmalarda da bu kavramın kullanılması aynı zamanda çocuklara has edebi ürünlerin değerlendirilmesini kolaylaştırıyor.
Peki çocuklar için ayrı bir edebiyat olmaması gerektiğini savunanlar hangi gerekçeyle bunu düşünüyorlar? Mesela kadim gelenekte destanlar, masallar, bunun gibi metinler var. Bunların mı daha çok çocuklar için kullanılması gerektiğini düşünüyorlar?
Bu fikri savunanlar aslında Uzak Doğu, Mısır, Grek, Arap, Türk sözlü ürünlerini, masallarını, destanlarını, menkıbelerini çocuk edebiyatının kaynakları olarak sayarlar, esas alırlar. Ama aynı zamanda benim hocam da olan Metin Kayahan Özgül'ün bir ifadesi var. O der ki hiçbir sözlü ürün ninni hariç çocuklara has, çocuklar için hazırlanmamıştır, yazılmamıştır. Hedef kitlesi doğrudan çocuklar olan bir sözlü ürün, anlatım yoktur der.
Bu bildiğimiz bütün masallar için de geçerli mi? Keloğlan veya Dede Korkut hikayeleri.
Evet, çoğunluğu yetişkinlere has hazırlanmış, yetişkinlerin ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkmış, onları eğlendirmek için ortaya çıkmış ürünler. Çocuklar ya sadece yetişkinlerin yanında bulunmaları hasebiyle bu ürünlerden aslında nemalanıyorlar diyebiliriz.
Peki merak ettiğim başka bir şey daha var. Yetişkinler için üretilen edebiyat metinleri dönemden döneme değişiyor. Hı hı. Yani birçok akım zaman zaman edebiyatta hakim olmuş. Çocuklarda da böyle bir şey söz konusu mu? Aslında daha temel bir soru olarak çocuk her devirde aynı çocuk mu yoksa değişiyor mu?
Çocuk ve çocukluk kavramı aslında yüzyıllar içerisinde duruma göre, yere göre, zamana göre değişkenlik gösterdiği için evrensel bir çocukluk anlayışından bahsedemeyiz. Dolayısıyla çocukluğa bakışımız yüzyıllar içinde değiştiği için onların ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan her şeyde değişime, dönüşüme uğruyor. Dolayısıyla çocuk edebiyatı da zaman içerisinde farklı kalıplara, farklı içeriklere, şekillere, biçimlere bürünmüş durumda. Örneğin Postman çocukluk düşüncesinin 16. yüzyıldan itibaren oluşmaya başladığını söyler. Ve bu sebeple çocuklara has bir edebi birikimden ancak 16. yüzyıl itibariyle biz bahsedebiliyoruz. Sonrasında bu dönemde daha çok işte Robin Hood gibi, Tom Thumb gibi halk öykülerinden esinlenerek ortaya çıkan ürünler varken 17. yüzyılda Rousseau'nun, John Locke'un ya da işte Kant'ın psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi gibi alanlarda ortaya çıkardığı fikirleriyle çocuklara bakış değişiyor. Bu da dolayısıyla edebi ürünlere de yansıyor. Daha çok çocukların ihtiyaçlarını esas alan, pedagojik açıdan çocuğa göre, çocuk gerçekliğine göre ortaya çıkan ürünlerle karşılaşıyoruz. Mesela 18. yüzyılda Robinson Crusoe, Gulliver'in Gezileri, David Copperfield, Oliver Twist, Küçük Lord bunlar çocukların severek okuduğu eserler olarak kendisini gösteriyor. 19. ve 20. yüzyılda bazı kavramlar giriyor hayatımıza. Evrim teorisi, fizik ve kozmoloji, derinlik psikolojisi, teknolojik patlama ya da savaşlar. Tüm bunlar tabii ki çocuk edebiyatının da daha farklı bir forma bürünmesini sağlıyor. Konularda değişiklik, daha gerçekçi durumların, daha realist anlatıların çocuk edebiyatına yansıdığını görüyoruz savaşla beraber. Dolayısıyla şu anda günümüzden bahsedecek olursak da günümüzde görsel ve sözlü işaret sistemleri, ışık ve ses gibi birden fazla ortaya çıkan kip çoklu okuryazarlık durumlarını ortaya çıkarıyor. Bu da haliyle anlatılara da yansıyor. Pop-up kitaplar, üç boyutlu kitaplar, sesli kitaplar,
mobil uygulamalar
hem okuma biçimlerine de bunun yansıdığını görüyoruz. Yani artık sadece iki kapak arasındaki bir metinle karşı karşıya kalmıyor çocuklar. Bunun dijital ortama yansımalarını görüyoruz. Hı hı. Animasyonları. Dolayısıyla hem okuma biçimleri hem kitaplara konu olan temalar, anlatım biçimleri hem de aynı zamanda görsel içerikleri bu kitapların günümüzde daha farklı bir hal almış durumda tabii ki. Evet. Dolayısıyla gelişen çocuklukla beraber çocuk edebiyatının da güncellendiğini, dönüştüğünü söyleyebiliriz.
Evet, aslında bir yandan da çok yeni, genç bir edebi dal olarak düşünebiliriz çocuk edebiyatını. 16. yüzyıllarda ilk defa bu kavramın ortaya atıldığını veya temelinin oraya dayandığını söylediniz. Çok yeni bir hikaye. Benim özel olarak merak ettiğim bir şey var aslında. Çocuk kitaplarını yetişkinler yazıyor.
Evet.
Bu bir yandan handikap doğurmuyor mu? Bir yetişkin ne kadar çocuğun muhayilesine inebilir?
Aslında Lukens ve arkadaşlarının hazırladığı bir kitap var. Çocuk edebiyatına eleştirel bakış. Yakın zamanda Türkiye'de de bu kitabın çevirisi yayınlandı. Onlar bunu biraz çocuk edebiyatının çift yüzlü doğası olarak ifade ediyorlar. Yani hem bu ürünlerin hedef kitlesinin sadece çocuklar olmaması, aynı zamanda yayın evlerinin, yazarların çocukla beraber yetişkini de avlamak durumunda olması. Aslında bir nevi ilk olarak yetişkinleri kalbinden vurmak gayesiyle bu kitapların ortaya çıktığını görüyoruz. Çocuklar ikinci planda kalıyor. Yetişkinin seçtiği, yetişkin tarafından filtrelenen kitaplara çocuklar ulaşabiliyorlar belki de çoğu zaman. İkinci olarak da bahsettiğiniz gibi bu kitapların yetişkinler tarafından hazırlanması, çocuk edebiyatının çift yüzlü doğası. Sadece çocuk edebiyat ürünleri değil, aslında çocukların ilgileri, ihtiyaçları doğrultusunda onlara yönelik hazırlanan pek çok ürün, çocuk endüstrisi. Hedef kitle çocuk olmasına rağmen mutlaka bunun seçicisi yetişkin durumunda oluyor. Ve yetişkinin seçtiği, onay verdiği, kabul ettiği ürünlerle çocuklar karşı karşıya. Belki de günümüzde biraz önce çocuk edebiyatının değişiminden bahsettik. Postmodern çocuk edebiyatının ortaya çıktığından bahsettik. Mizahın işin içine girdiği, dil oyunlarının işin içine girdiği, görsel açıdan zengin içerikli kitaplarla beraber belki ilerleyen zamanlarda çocuklar kendi ihtiyaçları, ilgileri doğrultusunda belki de kendileri tasarlayacaklar. Bu da mümkün.
Zaten zaman zaman çocuklar için öykü kitapları, hikaye kitapları yarışmaları da yapılıyor ve bunlar da yayınlanmaya başladı artık. Az önce bir şey söylediniz, çocuk endüstrisi. Biz bu metinleri aslında birer edebi metin olarak ele almamız gerekiyor ama işin bir de endüstri tarafı var. Hatta benim gözlemlediğim kadarıyla çocuk kitabı, tırnak içinde söyleyeyim, sektörü diğer edebiyat alanlarından daha ticari bir görünüme bürünmüş durumda.
Evet.
Yani bununla alakalı sizce Türkiye'de veya dünyada bir filtreleme var mı? Ben çocuk kitabı yazmak istiyorum diyen birisi istediği gibi bunu yapabilir mi? Onu sorayım.
Modern çocuk edebiyatı dediğimizde üç temel kavram çıkıyor karşımıza. Aslında çocuk bakışı bunlardan bir tanesi. Çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği. Herhangi bir kitabın bir rafta yer alması ve hedef kitlesi çocuklar olan ürünlerin arasında kendini göstermesi bu üç kavramı da taşıyor olabilmesiyle doğru orantıda. Yani çocuk bakışı dediğimizde metne çocukların gözüyle bakabilmek. Yazar bunu gerçekleştirebilmiş mi? Yani evet bir yetişkin ama çocuksu bir bakışla kendini, bunu bazı araştırmacılar çocuğa indirgemek diyorlar. Fakat ben buna katılmıyorum. Aslında çocuk yetişkinden daha aşağıda değil, daha yukarıda. O yüzden yazarın, üreticinin kendini çocuksuluğa ulaştırabilmek için daha yukarıya çıkması,
belki sadeleşmesi.
Sadeleşmesi, fazlalıklarından arınması, daha basit düşünmesi, daha deneyimlerle beraber edindiği pek çok kirlilikten tırnak içinde soyutlanması gerekiyor. Dolayısıyla çocuksuluk, çocuk bakışını taşıyan kitaplar burada bu endüstride yer alma için temel ölçütlerden bir tanesi. İkincisi çocuğa görelik. Bu da öznesi çocuk olan, çocuk bakışıyla yazılan, poetik, estetik bir dil dizgesiyle işlenen eser demek. Üçüncüsü çocuk gerçekçiliği. Çocukların gerçekmiş gibi alımladıkları fakat hiç de nesnel olmayan alımlama farklarının yakalanması. Modern edebiyatta bu anlatı dediğimizde bu üç ölçütün yer alması, bununla beraber görselin de metinde anlatılmayan bazı hususları açmak üzere çok iyi planlanmış olması gerekiyor. Yani artık sadece bir metin yazarak bunu çocuğa ulaştırmak değil mesele. Çok iyi görsellerle güncel ihtiyaçlara, güncel sorunlara hitap edebilen, çocuğun 21. yüzyıl becerilerini kazanması noktasında ona eleştirel, sorgulayıcı bir bakış sunan, çocuğa işbirliği yapmayı öğreten, çocuğu sosyal bir aktör olarak yaşamda bir yer edinmesine katkıda sunacak kitaplar ancak bu endüstride yer edinebiliyor.
Aslında çok zor bir şey tarif ediyorsunuz. Çünkü o sadeliğe ve yalınlığa ulaşmak çok zor. Hani bizim gördüğümüz kadarıyla örneğin 5-6 yaş grubu bir çocuk kitabı belki bir A4 sayfası metinden oluşuyor ama her bir cümlesi, her bir kelimesi belki günlerce düşünülmüş, fazlalıklara atılmış, çok detaylara inilmiş bir tefekkür sürecinden sonra ortaya çıkan metinler.
Kesinlikle öyle. Avrupa'da kütüphanelerde E harfinin olduğu yerde çocuk kitaplarını bulabiliyoruz. Bu kitapların easy, kolay olması sebebiyle değil, everybody, bütün herkese, 7'den 70'e hitap eden kitaplar olması sebebiyle E harfiyle kategorilendiriliyor.
Harika. Az önce çocuk edebiyatına konu olan temaların devirden devire değiştiğini söylemiştik. Mesela bu benim özellikle sizin de çalışma alanınızla alakalı olduğu için sormak istediğim bir şey. Olumsuz konular dediğimiz savaş gibi, göç gibi, kıtlık gibi, belki ahlak bozukluğu gibi konuların tarihte nasıl işlendiği hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Bunlar ilk defa ne zaman ortaya çıkmış? Bununla alakalı zihinlerde bir soru işareti olmuş mu? Hı hı. Yani biz evet bir takım olumsuz hikayeler çocuklara anlatacağız. Mesela Balkan göçünü anlatacağız. Hı hı. Veya savaştan dolayı göç etmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini anlatacağız. Hı hı. Ama bu çocuğun zihninde bir travma meydana getirir mi? Veya bu hayatın gerçeği, bunu çocuklara da sunmamız gerekiyor, hı hı, gibi bir düşüncede mi olmak gerekiyor sizce?
Aslında bu kavramı üzerinde biraz durmak lazım. Olumsuz konu tırnak içerisinde, hayatın içinde var olan bazı kavramlar, konular, durumlar söz konusu. Mesela ölüm bunlardan bir tanesi. Bunu olumsuz bir durum olarak adlandırmak yerine bunu iyi veya kötü yanlarıyla bir bütün olarak bir gerçekliği, insanlığın bir gerçekliği olarak ele alıyor çocuk kitapları. Dolayısıyla literatürde sorun odaklı çocuk edebiyatı olarak geçiyor bu durum. Bu tür ile çocukların anlayamadığı ya da doğrudan iletişim kuramadığı bazı gerçekleri edebiyat yoluyla onların dünyasına sokmak amaçlanıyor. Selahattin Dili Düzgün'ün tanımına göre sorun odaklı çocuk edebiyatı bunu amaçlıyor. Bunun temelini gerçekçilik ve yansıtma kavramlarıyla ilişkilendirebiliriz. Tarihsel süreç içerisinde pek çok yeni anlamlar kazanmış olsa da bugün Batı edebiyatında sorun odaklı çocuk edebiyatının edebiyat teorilerinden gerçekçilik akımının içerisinde tanımlandığı söyleniyor. Çocuk edebiyatında realist bakış açısı çocuklara olayların, karakterlerin, ortaya çıkan problemlerin ve çözüm yollarının gerçek hayatta da mümkün olabileceğini fısıldıyor. Yani olumsuz bir durumdan, bir problemden ziyade bunun aslında çözümünü ele alan kitaplar bunlar. Ve çocuklar bu kitaplardaki mümkünlüğü gördüklerinde, karakterle kendilerini özdeşleştirdiklerinde, gerçek hayatta karşılaştıkları problemlerde bu kitaplardan öğrendikleri çözüm yollarını pratiğe, gerçek yaşama aktarabilme becerisini kazanmış oluyorlar. 1970'lerin sonunda yeni gerçekçilik adı verilen akımla, genelde işte yoksulluktan ezilen çocuklar, ırkçılık, cinsellik, savaş, ahlaki çözülme gibi meseleler artık çocuk edebiyatının içine girmeye başlıyor. Modern edebiyat da son dönemlerde çok kültürlü bir dünyada yaşıyoruz. Bunun sebeplerinin içerisinde olumlu şeyler de var elbette, olumsuz durumlar da var. Yani bir yandan ulaşım kolaylaşırken, teknoloji bu kadar gelişirken insanların bir yerden bir yere gitmesi artık mümkün. Bu çok kültürlülüğü destekleyen olumlu bir şeyken, diğer yandan savaşlar var, ölümler var, göç var. Bununla beraber çok kültürlülük ya da bir arada yaşama durumlarının sadece göç eden, ülkesini terk eden birey üzerinde değil, aynı zamanda bu bireylerle kendi ülkesinde karşı karşıya kalan insanların da bir problemi oluyor bu. Yani bununla beraber bu bir araya gelme durumu ötekilik mi ortaya çıkaracak, nefret mi ortaya çıkaracak? Bazı sosyoekonomik ya da sosyokültürel grupların bir arada yaşayarak gettolaşması gibi bir durum mu ortaya çıkacak? Yoksa bir arada ahenkle, huzur içerisinde hem kendi kimliğimizi koruyarak hem de diğer kimlikleri tanıyarak, onlara saygı duyarak mı bu mümkün olacak? Bu gibi durumlar bu konuların çocuk edebiyatında tema olarak yer edilmesini sağladı. Bununla beraber mahremiyet durumu, çocukların hem ruhsal hem fiziksel olarak kendi çizgilerinin farkındalığına sahip olmaları ya da aile bireylerinin ayrılması, boşanma, ebeveyn ayrılığı diyebiliriz. Bunun gibi pek çok durum, modern hayatta sıklıkla karşılaştığımız durumlar çocuk edebiyatının içerisinde artık yer bulmuş durumda. Cinsel eğitim, ölüm, ayrılık, boşanma, şiddet, akran zorbalığı, engellilik, ırkçılık, din ayrımı, bu tarz konuları ele alan kitapların dolaşımı da arttığı için özellikle son yıllarda çok güzel fuarlar var dünyada ses getiren. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz aylarda Nisan ayında Bolonya'daydı. Bu tarz fuarlarda da bu konuları ele alan kitapların tanınırlığı, etkileşimi artıyor ve sadece belirli bölgelerde değil tüm dünyada, Türkiye'de de hem çok fazla bu konuları ele alan çeviri kitaplar var hem de yerli kitaplar var.
Onu soracaktım aslında. Türkiye'de bu alanda yayınlanan kitaplar sizce yeterli mi? Yeterli sayıda kitap basıldığını düşünüyor musunuz?
Neye göre yeterli? Yani nicelik bakımından mı, nitelik bakımından mı?
Her ikisi de olabilir.
Elbette çocuk edebiyatı Türkiye'de özellikle Batı ile kıyaslarsak daha geç yer edinmiş, gelişmiş durumda. Dolayısıyla bunun bir getirisi ya da götürüsü olarak bu tarz kitaplarla da belki de geç tanıştık. Fakat ben yine de buna rağmen nitelikli bir şekilde her çıkan ürünün bir öncekinden daha iyiye gittiğini, farklı ülkelerden de artık Türkiye'de üretilen kitapların çeviri için talep gördüğünü gözlemliyorum. Dolayısıyla sadece sorun odaklı çocuk edebiyatı bazında da söylemeyebiliriz. Genel anlamda çocuk edebiyatının, çocuk edebiyat ürünlerinin, özellikle resimli kitapların, resimli kitaplarla beraber ortaya çıkan yeni bir tür var, sessiz kitaplar. Yani herhangi bir cümleye yer vermeyen, sadece görsel anlatıyla bir kitabı sunan kitaplar. Bu tarz kitapların yaygınlaştığını, talep gördüğünü, değerlendirildiğini, akademik anlamda da bu kitapların araştırmacılar tarafından incelendiğini gözlemliyorum. Dolayısıyla yeterli mi, yetersiz mi, bunu net bir şekilde, keskin bir şekilde cevaplayamasam da bir ivme sahibi olduğu, ivme gösterdiğini olumlu yönde söyleyebilirim.
Anladım. Belki bu savaş ve göç temalı kitaplarla alakalı bir parantez açmak gerekebilir. Hı hı. Hatta bunu bir son soru olarak sorayım. Filistin uzun yıllardır insanlığın bir dramı. Yani gözler önünde on binlerce insan sürekli katlediliyor. Hı hı. Ve bu edebiyata da yansıması olacak mutlaka bunun. Çocuk edebiyatında bunun bir yansıması var mı? Filistin'le alakalı yazılan kitaplar hakkında bilgi vermeniz mümkün mü acaba?
Önce genel olarak göçün ve savaşın çocuk edebiyatındaki durumunu ele almam gerekirse, UNICEF'in verdiği işte belirli yıllarda yayınlanan raporlar var. En son 2019 yılında dünya genelinde 15 yaşın altında yaklaşık 18 milyon çocuğun başka bir ülkeye göç ettiğini ifade etmişlerdi bu raporlarda. Bu sayılara tabii ki işte besin yoksunluğu gibi sebepler, kıtlık gibi sebeplerle göçler dahil edilmiyor. Veya Ukrayna, Filistin gibi son yıllarda görülen çatışmalarda mağdur olan çocukların sayısı da yok. Onlar eklendiği zaman aslında bir rekor sayı ortaya çıkıyor kesinlikle. Dolayısıyla göç öncesinde yaşanan problemler var, göç sırasında yaşanan problemler var, sonrasında yaşanan problemler var. Tüm bunlar aynı zamanda bu insanların gittikleri ülkelerde, yeni ülkelerde karşılaştıkları insanlarla ilişkilerinde, kuracakları bundan sonraki hayatlarında, eğitim hayatlarında ya da kişisel yaşamlarında çok boyutlu, katmanlı bir takım durumlar ortaya çıkarıyor. Haliyle çocuk edebiyatının bunu görmezden gelmesi mümkün değil. Çocuk edebiyatının çocuklara bu kavramlar sürekli televizyonlarda, radyolarda ya da dijital platformlarda görüntüler söz konusuyken çocukların bu kavramlarla tanışması, anlaması önemli. Çünkü çocuk kitaplarının hem bir ayna hem de bir pencere olma, kişinin kendini tanıdığı, kendini gördüğü, kendi kimliğini, ilgilerini, ihtiyaçlarını gördüğü bir ayna. Sonra da ötekini, diğerini gözlemlediği, kendi hayatının dışındaki başka hayatları, başka bakış açılarını gördüğü bir pencere niteliğinde olması gerekiyor. Dolayısıyla göç konusu ele alınırken bu kitaplardan beklenen bu aslında. Tek taraflı bir anlatım değil. Sadece mağdur olan göçmenlerin, belirli etnik kökendeki insanların, belirli ten rengindeki insanların mağduriyet hikayeleri, duygu sömürüsü yoluyla anlatıldığı metinlerden ziyade onların da bir zamanlar herkes gibi hayatlarının olduğu ve dolayısıyla dünyada bu durum belki de her ülkede yaşanabilir. Her insan bunu deneyimlemek durumunda kalabilir. Bugün belki Filistinli çocukları görüyoruz. Bundan önce Ukrayna, Rusya arasında oldu. Irak,
Suriye.
Dolayısıyla burada biraz çocukların empati yeteneğini geliştirmek. Bir gün ben de bunu yaşayabilirim. Peki bu ne demek? Bu nasıl? Tüm bunları ele alması gerekiyor göç konulu resimli hikaye kitaplarının. Filistin özelinde de son birkaç ayda takip ediyorum. Ben tezimi hazırlarken Filistin özelinde bir göç veya savaş kitabıyla çok karşılaşmamıştım. Fakat son birkaç aydır takip ediyorum, birkaç kitapla karşılaştım. İsimlerinden bahsetmem iyi olacaksa bahsedebilirim.
Tabii bahsedebiliriz.
Örneğin Filistin hikayeleri var. 41 çizerin ve 16 yazarın birlikte müşterek hazırlamış olduğu bir kitap. Erdem Yayınları'ndan çıktı. Filistin Bizim isimli Merve Gülcemal'in hazırladığı Multibem Yayınları'ndan çıkan bir kitap var. Bir Kuş Olsaydım Fatma Şerafettin isimli, yani Arap edebiyatında, Arap çocuk edebiyatında çok bilinen bir isim. Onun İsrail işgalini anlattığı, daha doğrusu bu Filistin'de örülen ayrılık duvarı üzerinden ele aldığı bir kitap. Batı Şeria'da örülen ayrılık duvarı yüzünden yüzlerce Filistinli topraklarını, evlerini kaybetti. Ve bu sınır durumu, duvar durumunu ele alan bir kitap, Bir Kuş Olsaydım. Cesur Balıkçı Kız var. Arap çocuk ve gençlik edebiyatının yine çok bilinen bir eseri. Filistin'deki zorlu ama umut dolu bir hayatı bir çocuğun üzerinden anlatıyor. Biz Filistin deyince sadece işgal, dökülen kanlar, işte savaş hikayeleriyle karşılaşıyoruz ama aslında çocukların aşmaları gereken başka durumlar, başka zor durumlar da var. Bunlara da biraz yönünü çeviren bir kitap, Cesur Balıkçı Kız. Bu birkaç kitaptan bahsedebilirim.
Çok sevindirici yakın zamanda bunların örneklerinin artması.
Kesinlikle öyle. Ama yani sadece herhangi bir etnik kökeni, herhangi bir ülke insanını ele almak biraz da belki de yazarların kaçındığı bir şey aslında. Tezimi hazırlarken genetik bakış açısıyla, genetik eleştiri yaklaşımıyla bu kitapları incelediğimde yazarlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. Yazarlarla ve çizerlerle. Onlar aslında belirli bir bölgeye yönelik kitap hazırlamayı biraz incitici buluyorlar. Biraz parmakla göstermek gibi algılıyorlar.
Biraz da rol biçmek gibi
evet,
de oluyor.
Evet, bu bir evet kader sanki belirli bir ülke insanının kaderi. Bunları okuyan o bölge insanları için, o çocuklar için iyi mi kötü mü, bunlar belki de araştırma konusu olmalı. Dolayısıyla bu tüm dünya insanlarının başına gelebilecek bir dünya meselesi. Adalet, barış, içinde yaşamak, bir arada huzurla yaşamak durumu tüm dünya insanlarının sorumluluğunda. Dolayısıyla herhangi bir kökeni belirtmek yerine bunu daha geniş kapsamlı ele almak daha doğru olur. Düşüncesi yaygın, bunu söyleyebilirim.
Çok teşekkür ederiz. Yine çok kısa sürdüğünü zannettiğim ama aslında vaktimizi doldurduğumuz bir program oldu. Yani konunun zannettiğimizin çok ötesinde, çok boyutlu ve zor bir konu olduğunu ben kendi adıma anladım. Çocuk edebiyatına da bu gözle bakmak gerekiyormuş demek ki.
Kesinlikle.
Bugün Firdevs Kapısızoğlu'yla beraberdik. Neden çocuklar için ayrı bir edebiyat var? Çocuk her devirde aynı çocuk mu? Değişiyor mu? Buna bağlı olarak çocuk edebiyatı değişiyor mu? Ve sorun odaklı çocuk edebiyatı denilen göç, savaş gibi konuların işlendiği çocuk kitaplarını konuştuk ve Filistin'e önemli bir parantez açtık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.